Ayrım 11. Sayfa 557. Slovakya bağımsızlığını kazanıyor. Çekoslovakya'nın geri kalan parçası için Hitler'in Münih'te vermeyi vaat ettiği Alman garantisi ne olmuştu? Berlin'deki yeni Fransız elçisi Robert Kullandr 21 Aralık 1938'de Weizsäcker'den bunu sorduğu zaman devlet sekreteri Çekoslovakya'nın kaderi Almanya'nın elindedir cevabını verdi. Weizsäcker bir Fransız-İngiliz garantisi fikrini de reddetti. Nitekim yeni Çek Dışişleri Bakanı František Švalkovský daha 14 Ekim'de Hitler'in Münih'te eline geçenlerden birazını koparmak istediği ve Fransa ile İngiltere'nin ülkesinin daralan sınırları için vereceği garantiye Almanya'nın da katılıp katılmayacağını Führer'e sorduğu zaman Hitler gülerek şu cevabı vermişti. İngiliz-Fransız garantilerinin hiçbir değeri yoktur. Tek etkili garanti Almanya'nın garantisidir. 1939 yılı başlarken bile daha ortada garantiye benzeyen bir şey yoktu. Bunun nedeni basitti. Führer'in böyle bir garanti vermeye niyeti yoktu. Bu garanti Münih'ten hemen sonra hazırlamaya başladığı planları bozabilirdi. Zaten az sonra ortada garanti verilecek bir Çekoslovakya'da kalmayacaktı. Nitekim Slovakya'nın ayrılması bunun başlangıcıydı. Ekim'in 17'sinde yani Münih'ten birkaç gün sonra Göring, Ferdinand Durkanski ile Mah yakınlarında iki Slovak lideri ile Çekoslovakya'daki Alman azınlığı lideri Franz Karmasin'i kabul etti. Yeni kurulan muhtar Slovakya'nın başbakan yardımcısı olan Durkanski, Slovakların gerçekten istedikleri şeyin tam bir bağımsızlık ve Almanya ile yakın siyasi, ekonomik ve askeri bağlar kurmak olduğunu Feldmarschall'a temin etti. Aynı tarihi taşıyan Gizli Dışişleri Bakanlığı muhtırasında Göring'in Slovakya bağımsızlığının desteklenmesini kararlaştırdığı yazılıdır. Slovakya'sız bir Çek devleti bize daha bağlı olacaktır. Doğuya karşı girişilecek bir harekette Slovakya'daki hava üsleri çok önemlidir. Şimdi burada Almanların Slovakya'yı Prag'dan ayırmak, Çek topraklarını ve Bohemia ile Moravya'yı askeri işgal altına alarak devletin geri kalan bölümünü de böylece tasfiye etmek amacıyla izledikleri iki yönlü planı izleyelim. Hitler, yukarıda gördüğümüz gibi 21 Ekim 1938'de Wehrmacht'ta böyle bir tasfiyeye hazır olmalarını emretmişti. Hitler 24 Kasım'da gizli bir emir daha çıkardı Wehrmacht'ta. Danzig'in işgaline hazır bulunmaları emrini verdi. Ancak bu gelişim sonradan ayrıca ele alınacaktır. Führer, Çekoslovakya'nın tamamıyla işgalinden sonra girişeceği hareketleri daha o zaman düşünmeye başlamıştı. General Keitel 17 Aralık'ta 21 Ekim tarihli emre ek başlığı altında yeni bir emir çıkardı. Çok gizli. Führer, Çek devleti kalıntısının tasfiyesi ile ilgili olarak aşağıdaki emirleri vermiştir. Harekat, kayda değer hiçbir mukavemet olmayacağı tahminine göre hazırlanmalıdır. Harekat, bütün dış dünyaya savaşçı bir girişim gibi değil, barışçı bir davranış olarak gösterilmelidir. Bundan ötürü harekat yalnızca barış zamanı kuvvetleriyle seferberlik takviyesi olmaksızın yürütülmelidir. Almanlardan yana olan Yeni Çek hükümeti, Hitler'i memnun etmek için elinden geleni yaptığı halde, yeni yıla girildiği sırada ülkenin büsbütün çıkmaza saplanmakta olduğunu görüyordu. Çek kabinesi Führer'e bir daha yaranmak için 1938 Noel'inden hemen önce Komünist Partisi'ni dağıtmış, Alman okullarından Yahudi öğretmenleri atmıştı. Dışişleri Bakanı Švalkovský 12 Ocak 1939'da Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir mesajda hükümetinin Alman isteklerini sonuna kadar yerine getirmek suretiyle Almanya'ya bağlılığını ve iyi niyetini ispat etmeye çalışacağını belirtmişti. Aynı gün Çekoslovakya'nın yakında Almanya'ya katılacağı hakkındaki haberlere Prag'taki Alman maslahat güzarının dikkatini çekmişti. Švalkovský son olarak Çekoslovakya'dan ufak bir parçanın kurtarılıp kurtarılamayacağını anlamak üzere 21 Ocak'ta Berlin'de Hitler'e kendini kabul ettirdi. Karşılaşma çok acı oldu. Ama Çeklerin sonradan başlarına gelenler düşünülecek olursa bu sahne ötekilerin yanında hiç kalır. Çek Dışişleri Bakanı belalı zamanlarından birini yaşayan Alman diktatörünün karşısında kepaze oldu. "Almanya acımasaydı Çekoslovakya rezil olurdu," dedi Hitler. Bununla birlikte durumlarını değiştirmezlerse Çekleri yok edecekti. Saçma bir çocuk oyuncağından başka bir şey olmayan tarihlerini unutmalı ve Almanların dediklerini yapmalıydılar. Tek kurtuluş yolları buydu. Somut olarak Çekoslovakya Milletler Cemiyeti'nden çekilmeli, ordusunu geniş çapta azaltmalıydı. Çünkü artık hiçbir işe yaramazdı. Anti-Komintern Pakt'a katılmalı, Almanların dış politikasını kabul etmeli, Almanya ile tercihli ticaret antlaşması imzalanmalı. Bu antlaşmanın şartlarından biri de Almanya'nın izni olmadan yeni hiçbir Çek sanayi açılmamalı. Hitler, Çekoslovak Bankası'nın altın ihtiyatlarından bir kısmının Reichsbank'a devredilmesini istemişti. İstenilen miktar 391,2 milyon Çek altın kronuydu. 18 Şubat'ta Göring, Alman Dışişleri Bakanlığı'na şunu yazdı. Para durumunun gittikçe zorlaştığını göz önünde tutarak, Çek Milli Bankası'nca taahhüt edilen 30-40 milyon altın Reichmark'ın çok kısa bir zamanda elimize geçmesi üzerinde kuvvetle direnmek zorundayım. Führer'in önemli siparişlerini yerine getirmek üzere bu paraya acele ihtiyaç vardır. Almanya'ya karşı dostça davranmayan bütün memurlar ve yazarlar işlerinden atılmalı. Son olarak da Almanya'nın Nürnberg kanunlarıyla yaptığı gibi bütün Yahudiler ülkeden kovulmalıydı. Hitler ziyaretçisine, "Biz gelirsek Yahudileri yok ederiz," dedi. Aynı gün Chwalkowski, Ribbentrop'un yeni bir takım teklifleriyle karşılaştı. Ribbentrop, Çeklerin durumlarını hemen değiştirmedikleri ve kendilerine söylenilenleri yapmadıkları takdirde korkunç sonuçlarla karşılaşacakları tehdidinde bulundu. Hitler'in karşısında bir köpek gibi yerlerde sürünen, kendisinden aşağıdakilerin yanında ise bir arslan kesilen Alman Dışişleri Bakanı Chwalkowski'ye yeni Alman isteklerinden İngilizlerle Fransızlara hiç söz etmemesini, yalnızca bu istekleri uygulamaya geçmesini emretti. Hem bu istekleri yerine getirecekler hem de Çek sınırını garanti etmesini Almanya'dan istemeyeceklerdi. Paris'te ve Londra'da da zaten bu garantiye aldıran yoktu. Münih'in üzerinden 4 ay geçmiş ve Hitler İngiltere ile Fransa'nın garantisine Almanya garantisine de katacağı hakkında verdiği sözü hala yerine getirmemişti. Son olarak da 8 Şubat'ta İngilizlerle Fransızlar Berlin'e sözlü bir nota vermişler. İki hükümet Çekoslovakya garantisi konusunda Münih'te varılan antlaşmanın Alman hükümeti tarafından en iyi şekilde nasıl uygulanacağı üzerinde Alman hükümetinin görüşlerini öğrenmekten memnun kalacaklarını bildirmişlerdi. Ele geçen Alman dışişleri belgelerinden anlaşıldığına göre notanın cevabını Hitler'in kendisi yazmıştı. Ama cevap 28 Şubat'a kadar gönderilmemişti. Alman garantisinin henüz zamanı gelmediği bildiriliyordu. Almanya önce Çekoslovakya'daki iç gelişmelerin aydınlanmasını bekleyecekti. Führer bu iç gelişmeye zaten açık bir biçim veriyordu. 12 Şubat'ta Berlin'de Başbakanlık'ta Dr. Wojtek Tuka'yı kabul etti. Dr. Wojtek Tuka, Slovak liderlerindendi. Uzun yıllar hapiste yattığı için Çeklere çok kızgındı. Hitler'le yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen muhtırada belirttiğine göre Hitler'e "Führer'im" diye seslenen Dr. Tuka, Alman diktatöründen Slovakya'yı bağımsız ve özgür bir duruma getirmesini istedi. "Führer'im, halkımın kaderini sizin ellerinize teslim ediyorum," dedi. "Halkım tam kurtuluşumu sizden bekliyor." Hitler bu sözlere biraz kaçamaklı cevap verdi. Slovak sorununu ne yazık ki önceden anlayamamış olduğunu söyledi. Eğer Slovakların bağımsızlık istediklerini bilseydi, Münih de bunu sağlardı. Slovakya'nın bağımsızlığını görmekten memnun olacaktı. Bağımsız bir Slovakya'yı herhangi bir zamanda, hatta bugün bile garanti edebilirdi. Bu sözler Profesör Tuka'nın çok hoşuna gitti ve profesör sonradan "Hayatımın en büyük günü o gündü" diye övündü. Çekoslovak tragedyasının ikinci perdesi başlayabilirdi artık. Bu tarih kitabında birçok garip olaylar vardır ve bunlardan biri de ikinci perdeyi vaktinden önce açmak isteyenlerin Prag'daki Çekler olmalarıdır. 1938 Mart'ının başında korkunç bir çıkmazla karşılaşmışlardı Çekler. Yukarıda gördüğümüz gibi Alman hükümeti tarafından kışkırtılan Slovakya ve Rutenya'daki bağımsızlık hareketleri, Rutenya'daki hareketi Macaristan körüklüyor, bu küçük toprak parçasını almak istiyordu. Önlenmediği takdirde Çekoslovakya'yı parçalayacak hale gelmişti. Çekoslovakya parçalanırsa Hitler Prag'a girecekti. Yok eğer merkezi hükümet bağımsızlık hareketini bastıracak olursa, o zaman da Hitler yine bunu fırsat bilerek Prag üzerine yürüyecekti. Çek hükümeti uzun duraksamadan sonra ve ancak kışkırtmalar dayanılmaz bir duruma gelince ikinci yolu seçti. Mart'ın 6'sında Çekoslovak Cumhurbaşkanı Doktor Hača Rutenya muhtar hükümetini 9-10 Mart gecesi de Slovak hükümetine dağıttı. Ertesi gün Slovak Başbakanı Monsignor Tiso ile Doktor Tuka'nın da Durkanski'nin tutuklanmasını emretti ve Slovakya'da sıkı yönetim kurdu. Berlin'e bu kadar uşaklık etmiş olan hükümetin bu tek cesurca hareketi başına büyük bir felaket getirdi. Berlin çökmek üzere olan Prag hükümetinden böyle çabuk bir hareket beklemiyordu. Göring tatilini geçirmek üzere sıcak San Remo'ya gitmişti. Hitler Anschluss'un birinci yılını kutlamak üzere Viyana'ya hareket ediyordu. Ama Çekoslovakya'daki olay üzerine bu durumu zaten önceden hazırlamış olan üstad taktikçi hemen işe el koydu. 11 Mart'ta bir ultimatum vererek Bohemya ve Moravya'yı almaya karar verdi. Ultimatumun metni o gün Hitler'in emri üzerine General Keitel tarafından hazırlandı ve Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Çeklerin mukavemet etmeden askeri işgale razı olmaları isteniyordu. Ama o an için bu ultimatum henüz yüksek askeri bir sırdı. Artık Hitler'in Slovakya'ya özgürlük vermesinin zamanı gelmişti. Cumhurbaşkanı Hača, muhtar Slovak hükümetini Prag'da temsil etmiş olan Karol Sydor'u Monsignor Tuso'nun yerine yeni başbakan olarak tayin etti. 11 Mart'ta Slovak hükümet merkezi Bratislava'ya dönen Sydor, yeni kabinesini toplantıya çağırdı. Slovak hükümetinin bu toplantısı gece saat 10'da bir takım garip ve beklenilmeyen ziyaretçiler tarafından yarıda kesildi. Avusturya'nın Nazi valisi ve Quisling'i Seyss Inquart ile Avusturya'nın Nazi Gauleiter'i Josef Bürkel, 5 Alman generaliyle birlikte toplantıya girdiler ve kabine üyelerinden hemen Slovakya'nın bağımsızlığını ilan etmelerini istediler. Bunu yapmadıkları takdirde Slovakya sorununu kesin bir şekilde çözmeyi kararlaştırmış olan Hitler, Slovakya'nın kaderiyle artık ilgilenmeyecekti. Çeklerle bütün ilişkilerin kesilmesine karşı olan Sydor karar veremedi bir türlü. Ama ertesi sabah Monsignor Tiso göz hapsi altında tutulduğu bir manastırdan kaçarak kabineye dahil olmadığı halde kabinenin toplanmasını istedi. Sydor, Alman memurlarıyla generallerinin yeni bir müdahalesine uğramamak için kabineyi kendi apartman dairesinde topladı. Buranın da emniyet altında olmadığı anlaşılınca, çünkü Alman hücum taburları bu sırada şehre giriyorlardı, toplantıya mahalli bir gazete idaresinde devam edildi. Tiso bu toplantıda Sidor'a Bürkel'den az önce bir telgraf aldığını, Bürkel'in Führer'i görmek üzere kendisini derhal Berlin'e çağırdığını söyledi. Bürkel bu çağrıyı reddettiği takdirde iki Alman tümeninin Tuna'yı geçerek Bratislava'dan yürüyeceği ve Slovakya'nın Almanya ile Macaristan arasında bölüneceği tehdidini savurdu. Ertesi sabah 13 Mart'ta trenle Berlin'e hareket etmek üzere Viyana'ya varan bu şişko ufak tefek papazı Almanlar bir uçağa koyup doğru Hitler'in yanına götürdüler. Monsignor Tissot bu kitap yazarının da hatırladığı gibi eni boyuna yakın bir adamdı. Oburdu. Bir ara Doktor Paul Schmidt'e çalışmaya başladığım zaman yarım kiloya yakın jambon yerim. Böylece sinirlerimi yatıştırırım demişti. Hapishanede neredeyse ölecekti. 8 Haziran 1945'te Amerikan ordu makamları tarafından yakalanarak yeni kurulan Çekoslovakya hükümetine teslim edildi. 4 ay süren yargılamadan sonra 15 Nisan 1947'de idama mahkum edildi ve 18 Nisan'da idam olundu. Führer'in kaybedecek zamanı yoktu. 13 Mart günü akşamı saat 7.40'da Tiso ile Durkanski Berlin'deki Başbakanlık binasına girdikleri zaman Hitler'in yanında Ribbentrop'tan başka Alman ordusu başkomutanı Brauchitsch ve OKV şefi Keitel'in de bulunduğunu gördüler. Slovaklar ne de olsa Führer'in sinirli olduğunun farkına vardılar. Burada da ele geçen gizli toplantı tutanağı sayesinde Alman diktatörünün garip kafasından neler geçtiğini, nasıl hemen kendisini övmeye başladığını, akla gelmeyecek yalanları ve korkunç tehditlerini halkın kulağına gitmeyeceğinden emin olarak nasıl korkusuzca savurduğunu görebiliriz. Çekoslovakya, dedi, daha çok parçalanmadıysa bunu yalnızca Almanya'ya borçludur. Almanya kendisini zor tutmuştu ama Çekler bunu anlamamışlardı. Hitler coşarak sözlerine şöyle devam etti. Son haftalar içinde şartlar artık dayanılmaz bir duruma geldi. Eski beneş ruhu yeniden dirildi. Slovaklar da kendisini hayal kırıklığına uğratmışlardı. Münih'ten sonra Slovakya'yı almalarına izin vermediği için dostu Macarları gücendirmişti. Slovakya'nın bağımsızlık istediğini sanmıştı. Tiso'yu bu sorunu çok kısa zamanda çözmek için çağırmıştı. Sorun şuydu, Slovakya bağımsızlığa kavuşmak istiyor muydu, istemiyor muydu? Gün sorunu değil, saat sorunuydu bu. Eğer Slovakya bağımsız olmak istiyorsa, onu destekleyecek ve dahası ona garanti bile verecekti. Eğer duraksayacak olursa ya da Prag'dan ayrılmak istemezse, Slovakya'yı artık sorumlu olmayacağı olaylarla baş başa bırakacaktı. Alman tutanağından anlaşıldığına göre bu sırada Ribbentrop, Führer'e o anda gelen bir raporu sundu. Raporda Macar askerlerinin Slovak sınırında hareket halinde bulundukları bildiriliyordu. Führer raporu okudu. Okuduklarını Tiso'ya anlattı. Slovakya'nın kısa zamanda bir karara varacağını umduğunu söyledi. Tiso hemen karar vermedi. Başbakanın söylediği sözlerin etkisinde kalarak hemen kesin bir karara varmadığı takdirde kendisini mazur görmesini Führer'den rica etti. Hemen arkasında da Slovaklar Führer'in lütfuna layık olduklarını ispat edeceklerdir dedi. Slovaklar Dışişleri Bakanlığı'nda gece geç vakte kadar yapılan bir toplantıda bunu gerçekten ispat ettiler. Bir yıl önce Avusturya'nın İlhakı arifesinde olduğu gibi o günlerde de Bratislava Hitler'in gizli ajanlığını yapan Kepler'in Nürnberg mahkemesinde verdiği ifadeye göre Almanlar Tiso'ya bir telgraf müsveddesi hazırlattılar. Başbakan Bratislava'ya döner dönmez Slovakya'nın bağımsızlığını ilan eden ve Führer'den hemen yeni devleti kurmasını isteyen bu telgrafı çekecekti. Bu telgraf bir yıl önce Seyss in Quarta Hitler'den Avusturya'ya asker göndermesi için Göring tarafından dikte ettirilen telgrafın hemen hemen aynıydı. Ama bu sefer Nazi telgraf tekniği biraz daha gelişmişti. Oldukça kısa olan telgraf 16 Mart günü çekilecek ve Hitler hemen Slovak devletini himayesi altına almaktan memnun olduğu cevabını verecekti. O gece Dışişleri Bakanlığı'nda Ribbentrop aynı zamanda Slovak bağımsızlığı beyannamesini de hazırladı ve Tiso'nun alıp Bratislava'ya götürmesi için hemen Slovakça'ya çevirtti. Başbakan Tiso, ertesi gün yani 14 Mart Çarşamba günü beyannameyi bir Alman ajanının bildirdiğine göre biraz değiştirerek parlamentoda okudu. Slovak milletvekillerinin hiç olmazsa beyannameyi tartışmak üzere yaptıkları çıkışlar Alman azınlık lideri Karmasin tarafından önlendi ve Karmasin bağımsızlığın ilanında gecikildiği takdirde Alman askerlerinin ülkeyi işgal edeceklerini söyledi. Bu korkutma karşısında durumdan kuşkulanan milletvekilleri sustular. Böylece 14 Mart 1939'da bağımsız Slovakya doğdu. İngiliz diplomatik temsilcileri bu devletin nasıl doğduğunu çarçabuk Londra'ya bildirdiler. Ama Chamberlain de ileride göreceğimiz gibi aynı günün akşamı 14 Mart'ta Hitler Münih'te yarım kalan işi tamamladıktan sonra Slovakya'nın ayrılmasını İngiltere'nin Çekoslovakya'ya vermiş olduğu sözü tutmasının bir bahanesi olarak kullandı. Masaryk ile Beneš'in kurmuş oldukları Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ömrü artık tükenmişti. Prag'daki yorgun liderler ülkelerinin tragedyasında son perdeyi oynamak üzere Hitler'e boyun eğdiler. Yaşlı ve şaşkın başkan Haça, Führer'i görmek istedi. Bu noktada bir görüş ayrılığı vardır. Bir takım tarihçiler Haça'yı Almanların Berlin'e gitmeye zorladıklarını söylerler. Bu görüşün kaynağı Berlin'deki Fransız elçisinin bu haberi inanılır bir kaynaktan aldığını bildiren raporu olabilir. Ancak sonradan ele geçirilen Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerinden teşebbüsün Haça'dan geldiği anlaşılmaktadır. Haça 13 Mart'ta Prag'daki Alman delegasyonu kanalıyla Hitler'le görüşmek istediğini bildirmiş ve ayın 14'ünde bu isteğini tekrarlamıştı. Hitler bu isteği o gün öğleden sonra kabul etmişti. Hitler görüşmeyi kabul etti. Böylece Hitler'in eline hayatının en rezil oyununu oynamak fırsatı geçti. 14 Mart günü öğleden sonra Çekoslovak Cumhurbaşkanı'nın gelmesini beklediği sırada diktatörün sahneyi iyice hazırladığı anlaşılıyor. Slovakya ve Rutenya kendisi tarafından ustalıkla hazırlanmış olan plana göre bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra Prag hükümetinin elinde kala kala Bohemia ve Moravya'dan ibaret ufak bir Çek çekirdeği kalmıştı. Çekoslovakya yani İngiltere ile Fransa'nın sınırlarını saldırılara karşı garanti ettikleri ulus gerçekte ortadan kalkmış değil miydi? Münih'te garantiyi büyük bir ciddilikle veren ortakları Chamberlain ile Daladier zaten tamam değiller miydi? Buna da boyun eğeceklerdi elbette ve sonra haklıydı da. Bir dış müdahale korkusu kalmamıştı artık ama daha da emin olmak için pek kesin olmayan uluslararası kanun ölçülerine göre hiç olmazsa işi kağıt üzerinde kitabına uydurmak ve meşru kılmak için kendisiyle görüşmek isteyen zavallı ve bunak Haça'yı askeri kuvvete başvurarak gerçekleştirmek istediği çözümü rahatça kabule zorlayacaktı. Böylelikle Anschluss ve Münih'in de ispat ettiği gibi Avrupa'da kansız zafer tekniğinin tek ustası Çekoslovakya Cumhurbaşkanı'nın bu durumu resmen ve fiilen kendisinin istediğini gösterecekti. Almanya'da iktidarı ele geçirirken etkinleştirdiği meşruluk tekniğinin incelikleri Alman olmayan toprakların elde edilmesinde de kullanılmalıydı. Hitler aynı zamanda Almanları ve Avrupa'daki halkı aldatmak için de bir takım oyunlar düzenlemişti. Alman kışkırtıcıları birçok Çek şehirlerinde Prag'da, Brünn ve Iglau'da günlerden beri karışıklıklar çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama pek başarı sağlayamamışlardı. Çünkü Prag'daki Alman elçiliğinin bildirdiğine göre Çek polisine ne kadar kışkırtılırsa kışkırtılsın Almanlara karşı hiçbir şekilde harekete geçmemeleri emri verilmişti. Ama buna rağmen Doktor Goebbels Alman basınını Çeklerin zavallı Almanlara yaptıkları eziyetler üzerine uydurduğu bir sürü yalanlarla doldurdu. Fransız elçisi Monsieur Clondre Paris'e bildirdiği gibi bunlar Doktor Goebbels'in Sudet buhranı sırasında aynı başlıklarla aynı şekilde uydurduğu masallarıydı. Çek ayıları tarafından dövülen gebe Alman kadınından tutun da Çek barbarlarının savunmasız Almanlara yaptırdıkları genel Blutbad kampanyasına kadar her şey aynıydı. Hitler kendini beğenmiş Alman halkına ırktaşlarının daha uzun bir süre korunmasız kalamayacağını söyleyebilirdi. Uçak yolculuğuna kalbi dayanamayacağı için trenle yola çıkan Cumhurbaşkanı Haça ile Dışişleri Bakanı Czolkowski 14 Mart günü akşamı saat 10.40'da Berlin'deki Anhalt istasyonuna vardıkları sırada Alman arşivlerinden bugün öğrendiğimize göre durum anlattığımız gibiydi ve Hitler de anlattığımız gibi düşünüyordu.